yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Kasım 2019 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 3 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Doktor Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Spordaki gelişmelere bir göz atacağız arkasından. Stüdyomuzda konuğumuz spor yorumcusu Tansu Polatkan olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Ve bugün programımızın son konuğu Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan olacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti bizi bu mermilerle vurdular. 20 vatandaşımız şehit olmuştu diyor Milliyet gazetesi. Sınırımızda terörden arındırılan Resulayn ilçesindeki YPG PKK depolarında Amerikan malı 8 kilometre menzilli havan mermileri bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Resulayn'da terör örgütü YPG PKK'ya ait büyük silah deposunda Amerikan malı havan topları ele geçirildi. Depodaki 60 sandıkta menzili 8 kilometre olan havan topu mermileri bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin lojistik işlerini gören Genel Hizmetler İdaresi'ne ait GSA logolu sandıkların her birinde ikişer top mermisi var. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Rakka'nın kuzeyinde YPG PKK'nın silah deposu olarak kullandığı silolar bölgesinden kuzeydoğuya yine mühimmat sevk etti. M4 karayolunu kullanarak ilerleyen konvoyun son durağı Haseke'ydi. 70 araçlık Amerika Birleşik Devletleri bayraklı konvoyda zırhlı araçlar, mayın temizleme makineleri, akaryakıt depoları, kapalı kasa ve pikap yüklü tırlar görüldü diyor Milliyet gazetesi. Hemen yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin söyleyecek sözü kalmadı başlığı var. Beştepe'den terör raporuna sert tepki. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 terör raporuna tepki gösterildi. Raporda örgütün PKK'nın Suriye kolu YPG ile 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ'den söz edilmemesinin çifte standardın en bariz örneklerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada ABD'nin bu raporun ardından terörizm konusunda söyleyecek sözü kalmamıştır denildi. Hürriyet Hürriyet gazetesinin manşeti olağan şüpheliler, ıspanaktaki yabancı düşman, güzel avrat otu, yılan yastığı, tarla sarmaşığı, sinir otu, sirken otu. İstanbul'da 108 kişiyi hastanelik eden zehirlenmelerin ıspanaktan değil, araya karışan yabancı otlardan kaynaklandığı ortaya çıktı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından atropin ve skopolamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıkmıştır, dedi. İstanbul'daki benzer vakalara Tekirdağ'da da rastlandı. Tekirdağ ve ilçelerinde ıspanak yediklerini söyleyen 40 kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu. Uzmanlara göre zehirlenmelere yol açan en büyük şüpheliler sebzelerin içine karışan ve tüketiciler tarafından ayırt edilemeyen güzel avrat otu, ayrık otu, yılan yastığı, sinir otu, tarla sarmaşığı, sirken otu olduğu ortaya çıktı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin numune için marketlerden aldığı ıspanakların içinden güzel avrat otu çıktığını bildirdi. Sabah gazetesinin manşeti ektiğini biçiyor. PKK'ya teslim olmuş CHP görüntüsü Türkiye'nin içini sızlattı. Kılıçdaroğlu HDP ittifakının CHP'yi getirdiği acı nokta. İsviçre'deki CHP toplantısında Atatürk resminin önünde terörist başının posteri. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak politikası acı meyvelerini vermeye başladı. CHP'nin İsviçre'deki Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde PKK'lıların terörist başı posterleriyle Atatürklü salonu basması rezaletin son perdesi oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un da katıldığı etkinlikte PKK yandaşları sloganlar attı, CHP'den hesap sordu. Bu rezalet yaşanırken salona giremeyen 500 kadar CHP'li dışarıda yağmur altında eylemin bitmesini bekledi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti hedefi tutturacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyesinin yakalandığını belirterek, enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız ifadesini kullandı. Albayrak sosyal medya hesabından Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini vurgulayan Albayrak, Ekim ayı rakamlarıyla TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık değerlendirmesinde bulundu. Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de para ve maliye politikalarının güçlü eş güdümüyle ana mücadele alanlarının başında gelen enflasyonda 2019 yılının Eylül ve Ekim ayında ulaşılan seviyeler ekonomide dengelenme sürecinin başarılı birer örneğini oluşturmaya devam ediyor ifadesi yer aldı. İnfografike göre Ekim'de yıllık TÜFE'de, Aralık 2016'dan yıllık üfede, Nisan 2013'ten beri en düşük seviye yakalandı diyor Yeni Birlik gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti Ayasofya için emsal. Danıştay 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camii ile ilgili tarihi bir karara imza attı. Karara göre cami asli fonksiyonu dışında kullanılamaz. Kariye'nin 74 yıl sonra yeniden cami olmasının önünü açan karar sürekli tartışma konusu olan Ayasofya için de emsal olacak. İstanbul'un fethinden sonra bir süre kilise kalan Kariye 1511 yılında cami oldu. Ancak Kariye ve birçok cami Bakanlar Kurulu'nun 29 Ağustos 1945 tarihli kararıyla müzeye dönüştürüldü. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği hep tartışma konusu olan ve tepkilere yol açan 1945 tarihli kararın iptali için dava açtı. Danıştay 10. Dairesi 2014'te davayı reddetti. Dernek, Bakanlar Kurulu kararını bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıdı. Kurul geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait hayrat taşınmazların asli fonksiyonu dışında kullanılamayacağına hükmetti. Karar kesin ve bağlayıcı olduğu için kariye, ibadete açılabilecek. Bu camilerde açılabilir başlığı var. Karar 1934'te müze olan Ayasofya ile 1945'te müze ve müze deposuna dönüştürülen İstanbul'daki Fethiye ve Perizat Hatun camileri, Konya'daki Alaaddin Camii, Ankara'daki Abdülkadir İsfihani Mescidi ve Eskişehir'deki Alaaddin Camii içinde emsal olacak. Türkiye gazetesinin manşeti ıspanak değil, yabani ot. Zehirlenmelerin sebebi farklı çıktı. İstanbul ve Tekirdağ'da 150 kişiyi ıspanak değil, bu sebzenin içine karışan zehirli otlar hastanelik etmiş. İstanbul'un farklı bölgelerinde ıspanak yiyenler mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle acil servislere koştu. Tekirdağ'daki bir fabrikada ıspanak yiyen 20 kişi zehirlenince panik bu şehre sıçradı. Ispanaklar analiz edildi. Zehirlenmeye sebzenin içine karışan atropin ve skopolamin içerikli yabani otların yol açtığı anlaşıldı. Profesör Doktor Ekrem Erdem Yeşilada, atropin ve skopolamin maddesi bitkilerde 1/10 oranında bulunur. Analizde hata olduğunu düşünüyorum dedi. Uzmanlar sebzeleri iyi yıkayın ve otları ayıklayın diyerek uyardı. Üreticiler de biz sebzeleri devasa havuzlarda yıkıyoruz, ilaç kalıntısı olmaz, bu krizde kabak bizim başımıza patladı diye dert yandı. Ispanağın ucuz olduğu bu mevsimde zehirlenme vakaları halkı korkuttu. Bazı üreticilerin maliyet düşürmek için ilaçlama yapmadığı, hatta otları da kasten karıştırdığı öne sürüldü. Bu iddialar da araştırılıyor demiş Türkiye Gazetesi. Star gazetesinin manşeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi tiyatroları hırsıza emanet. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Şehir Tiyatroları'na genel sanat yönetmeni olarak atadığı Mehmet Ergen, tescilli fikir ve emek hırsızı çıktı. Mahkemenin çalıntı eserden mahkum ettiği Ergen, 30.000 lira tazminat ödedi. 23 Ekim'de şehir tiyatrolarının başına getirilen Mehmet Ergen'in sicil dosyası kirli çıktı. Türkçe'ye 20 yıl önce kazandırılan Michael Frey'nin Oyunun Oyunu adlı tiyatro eserini kendisine aitmiş gibi gösteren Ergen, İzmir Şehir Tiyatroları ve özel bir tiyatroda çevirmen ve yönetmen sıfatlarıyla oyununu sahneye koydu. Mehmet Ergen'in eserini çaldığı iddia eden yazar Lale Eren Dalsar, 2011 yılında Kartal Sinai ve Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi'ne telif haklarına tecavüz, fikir ve emek hırsızlığı suçlamalarıyla dava açtı. Eseri aşırdığını kabul eden Ergen uzlaşmayla 30.000 lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Akşam gazetesinin manşeti FETÖ'cüye kıyak, mülteciye dayak. Darbeci FETÖ'cülere sığınma hakkı tanıyan Yunanistan, aynı yolla sınırı geçen göçmenleri ise döverek Türkiye'ye geri gönderiyor. Sınır birlikleri ve jandarma ekipleri, Kapıkule sınır kapısı yakınlarındaki denetimler sırasında 252 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darp ederek zorla Türkiye tarafına gönderdiğini anlattı. Pakistanlı Seyit Habib, Yunan askerlerinin ayakkabı ve cep telefonlarını aldığını belirterek, Meriç nehrinden kayıkla zorla Türk tarafına götürüldük, hepimize vurdular, yemek vermediler, botla bu tarafa attılar, dedi. Milat gazetesinin manşeti: bebek katili ABD, 9 aylık Muhammed'i katleden havan topları bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikim dediği YPG'li teröristlerin silah deposunda Amerikan malı havan topları bulundu. Teröristler bu silahlarla bebek, çocuk, kadın demeden sivilleri katletti. Diriliş Postası bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Diriliş Postası'nın manşeti: yeni doğalgaz ve petrol hamlesi. Doğu Akdeniz'deki batılı ülkelerin işgal hesaplarını yerli ve milli sondaj gemileriyle alt üst eden Türkiye, 2020'de 5 ayrı deniz sondajıyla dev doğalgaz ve petrol hamleleri gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre önümüzdeki yıl kamu enerji sektörüne 13 milyar 864 milyon lira yatırım yapacak.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Öztürk hattımızda bizi bekliyor. Özlem Öztürk, günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar diliyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün Salı, malum mecliste grup toplantıları günü ve gözler mecliste olacak. Siyasi parti liderleri grup toplantılarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.45'te AK Parti grup toplantısına başkanlık edecek. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte önce Amerika Birleşik Devletleri, ardından Rusya ile varılan mutabakat ve bunun ardından oluşturulmaya çalışılan güvenli bölge ile ilgili değerlendirmeler başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme ilişkinin değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste çalışmalarını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve saat 14.30'da Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Biliyorsunuz Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut bir zamanlar devlette görev yapmış ve deneyimlerinden faydalanan isimler. Hemen hatırlatalım, bu kurulun bir bağlayıcılığı yok. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyorlar. Elbette bugün başlayacak ikinci devriye, barış harekatı, güvenli bölge oluşturulması, ekonomideki gelişmeler gibi sıcak başlıklar gündemde olacak. Bununla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Bu toplantıya da Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.30'dan itibaren başkanlık edecek. Söylediğimiz gibi bugün Salı, mecliste grup toplantıları var. AK Parti'nin yanı sıra diğer partilerde genel başkanları başkanlığında toplanacaklar ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Bunun yanı sıra FETÖ ile ilişkili davalar sürüyor. Kuzey İpek Holding davası sürüyor. Akıncı Üssü davası ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası da yine görülmeye devam edecek. Hemen hatırlatalım, 2019 verimlilik ödülleri açıklanacak bugün. Bu programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Baran katılacak. Ayrıca rüzgar enerjisi ile ilgili bir kongre düzenlenecek yine Ankara'da. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yine bu toplantı katılacak. Hemen hatırlatalım, eğitimle ilgili önemli bir başlığımız var. YÖK'te geleceğin meslekleri ve mesleklerin geleceği kongresi gerçekleştirecek. Akademi ve iş dünyası geleceğin mesleklerini bu toplantıda tartışacaklar ve açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yapacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Özlem Öztürk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazetelerde Barış Pınarı Harekatı sonrası gelinen son durum ayrıntılarıyla yer alıyor. Bugün Türk-Rus ortak devriyesi, ikinci devriye başlayacak. Biraz önce Özlem Öztürk söyledi. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ilişkileri ve bunlarla ilgili ayrıntılar da var. Dün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı. O sırada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları önemli. Nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Barış Pınarı Harekatı'nın politik sonuçları sahada, masada hissedilmeye devam ediyor. Ben hafta sonu Star Açık Görüş'te iç ve dış politik sonuçlarını ele almıştım Barış Pınarı'nın. Ama aktüel gelişmeler bazen yazılanları veya öngörülenleri de aşabiliyor. Netice itibariyle bu askeri harekatın ilk elde bu 30 kilometrelik hattan PYD-YPG'yi uzaklaştırma amacına varıldı. Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı Tel Abyad-Resulayn arasındaki alan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun kesin kontrolüne geçti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu biliyorsunuz bu bölgeyi yöneten harekat merkezini ve Urfa'yı ziyaret etti. Ve orada sadece askeri harekatla ilgili değil, hatırlayacaksınız yine televizyonlara aksetti. Bu Tel Abyad'daki Resulayn'daki elektriğin durumunu, su verilip verilmediğini, su kullanımını sordu oradaki yetkililere. Türkiye sadece askeri bir çerçevede değil, oradaki hayatın normalleşmesi için daha önce Fırat'ın batısında yaptığı gibi elektrik, su, belediye hizmetleri, zaman içerisinde PTT ve dolayısıyla banka hizmetleri, işte ibadet hizmetleri, hatta bu sanayideki organize bölgelerin ihya edilmesi, yeniden yapılandırılması gibi, eğitim gibi bir seri faaliyet hayata geçiriyor. Bu eğitim de hani ilkokuldan üniversiteye kadar devam eden bir eğitim. Şimdi bu bölgede buna benzer bir yapının inşa edileceği anlaşılıyor. Bununla beraber tabii bu bölgeden zorla PKK, PYD'nin hem etnik baskıyla, etnik temizlik duygusuyla hem de kendisine kabul etmeyen, kendisine tabi olmayan Kürtleri ideolojik olarak sürdüğü bu alana her etnik gruptan insanın dönebileceği bir alan açılmış olacak. Türkiye bunları da takip edecek. Ama diğer yandan harekatın meydana getirdiği bu Suriye'deki politik denklemin yerinden oynamasıyla başlayan süreç devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ayarı bozulmuş bir şekilde giriyor, çıkıyor, petrol bölgesine girdik, oraya zırhlı birlik getirdik, buradan şöyle oldu, böyle oldu diye takip etmekte herkesin zorlandığı bir karmaşa halinde. O karmaşanın bölgede bir kargaşa yaratmaması hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın ana gayretlerinden birisi. Çünkü bu karmaşanın arkasından Amerika Birleşik Devletleri başlangıçtan itibaren Türkiye ile Rusya'nın arasındaki ilişkinin bozulmasını da arzu etti. Ama Rusya ikinci harekatın politik sonucu olacak Rusya ile temin edilen mutabakat çerçevesinde bu kargaşanın Türkiye ile Rusya arasında kurulan stratejik işbirliğini bozmasına izin vermedi. Dengeli ve stratejik aklı gözeten bir çerçevede ilerledi. Tabii bu harekatın bahsettiğim gibi değişen denklemi Suriye'de siyasi çözümün kapısını araladı. Anayasal görüşmeler devam ediyor. Oradan ne çıkacak bir umut ortaya çıktı. Bir yandan da Suriye'nin bölünmesine yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in, Fransa'nın projesi çöktüğü için aslında Suriye'nin bütünlüğünü isteyen, birbirlerinden farklı görüşlerde olsa da bütün çevrelerin eli güçlenmiş oldu Barış Pınarı Harekatı'yla beraber. Hem Suriye'nin içerisinde hem Suriye'nin dışında. Bu tabii Arzu Hanım belki daha sonra değiniriz ama sadece Suriye ile sınırlı bir çerçeve sunmuyor. Özellikle bugün Irak'ta yaşanan olaylar, işte Lübnan'daki olaylar çerçevesinde bölgede adeta çökmüş devletler serisi meydana getirmek isteyen o senaryoyu da çökertiyor. Tabii bu hala önümüzdeki dönemin temel problemlerinden birisi. Tabii bu bahsettiğimiz zeminde Türkiye aynı zamanda bölgede arama tarama faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda. El yapımı patlayıcılar, bayınlar, bununla beraber mühimmat ve silah depoları, oralarda kalan tek tük terör örgütü mensupları veya sızmaya çalışan terör örgütü mensuplarıyla mücadele ediyor. Bu arada terör örgütü de bölgedeki istikrarın aslında hani Türkiye'nin temin ettiği, edeceği istikrarın gerçek bir istikrar olmadığını kendince göstermek için bu bölgede terör faaliyetleri yürütüyor. Daha önce Fırat'ın batısında yaptığı gibi kitlesel ölümlere sebebiyet veren pazar yerlerine, sivillerin yer aldığı yerlere işte bir takım bombalama eylemleri gerçekleştiriyor. Bunlar tipik aslında Arzu Hanım, DAEŞ'in yaptığından farklı olmayan PKK-PYD eylemleri. Kitleyi işte öldürmek suretiyle belli bir kesimi, kitleyi korkutmak, istikrarsızlığı sağlamak, bölgeye insanların gelmesini, hayatın normale dönüşmesini engellemek. Bu zeminde faaliyet yürütüyorlar. Tabii Türkiye bunları takip ediyor, değerlendiriyor ama bunlar belli bir seviyeye gelince muhtemelen Türkiye bu hattın dışındaki terör örgütünün bu faaliyeti yürütemeyeceği bir çerçevede yeni müdahalelerde bulunacaktır. Çünkü Türkiye bunu ila nihaya seyredemez. Orada sivil insanlar ölüyor. Aynı zamanda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik de terör faaliyetleri gerçekleşiyor. Şimdi aynı zamanda Türkiye bu aramalar taramalar sırasında gittikçe Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlar, Amerikan ordusunun envanterinde yer alan silahlar işte bugün itibariyle basına aksetti. Hatta hani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne müttefiklik hukuku çerçevesinde verilmeyen silahlar bu bölgelerden toplanıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde bu denge o kadar bozulmuş ki Arzu Hanım, yani bütün bu suçüstü haline rağmen bir takım terör örgütü raporları açıklamak, yok Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürecek bir takım raporlar açıklamak, Türkiye'de darbe yapmış, Türkiye'de terör faaliyeti yürüten grupların kendilerince özgürlükleri çerçevesinde bir takım açıklamalar yapmak ya da işte Temsilciler Meclisi üzerinden Ermeni tasarısı veya bir takım yaptırımlar çerçevesinde hem Türkiye'nin bu Barış Pınarı'yla Suriye'de bozduğu oyundan duyulan rahatsızlığı hem de Türkiye'nin bölgede giderek artan ağırlığını, özgür ağırlığını, etkisini kırma amacıyla bir takım operasyonlar yürütmeye çalışıyor. Özellikle bu arkası, biraz önce bahsettiğimiz o kötü, meşhum senaryonun arkasındaki güçler tarafından. Ama buna rağmen, bütün bu gayretlere rağmen Türkiye'nin sadece bu bölgede istikrarı temin etmek bakımından değil, genel olarak kendi içerisinde de istikrarı konsolide ettiğini görüyoruz. İşte ekonomi verileri açıklanıyor. Bu öngörülen çerçevenin ötesinde daha hızlı bir şekilde dengelenme süreci gerçekleşiyor. Yani Türkiye'nin bu ekonomik probleminin doğmasına yol açan özellikle bu cari açık ve nispeten bütçe açığıyla ilgili problemler çözülmüş durumda. Buna bağlı olarak gelişen işte fiyat istikrarı sağlanıyor, enflasyon düşüyor. Aynı zamanda bu Türkiye karşıtı hamleleriyle bilinen uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından da teyit edilmeye başlandı. Buradaki başarı henüz hak ettiği ölçüde not almış değil ama en azından aleyhteki faaliyetler, açıklamalar, notlandırmalar sona ermiş durumda. Bu tabiatıyla Türkiye'nin istikrarı bakımından da fevkalade önemli. Bu aynı zamanda hani Barış Pınarı Harekatı'nın bu manada hani dış ve iç politika sonuçlarının çerçevesine de işaret ediyor. Bu Türkiye'nin istikrarını güçlendirdikçe Türkiye'nin eli güçleniyor. Yine siz biraz önce okudunuz. Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yönelik meydan okuma karşısında Türkiye kararlı bir şekilde orada hem arama sondaj gemileriyle hem donanma marifetiyle boy gösteriyor. dün itibariyle de yine donanmanın gücüne güç katan önemli bir silah füze denemesi yapıldı. 200 kilometrelik menzili olan ve dünyada hani böyle 10 ülkenin üretmediği, 4-5 ülkenin üretebildiği kabiliyette bir füzeyi Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk donanması kendi ürettiğimiz milli gemi üzerinden denedi ve başarılı sonuçlar aldı. Bu konuda azim ve kararlılık var. Önümüzdeki döneme ilişkin de Cumhurbaşkanlığı programında buradaki arama sondaj faaliyetlerinin devam edeceği anlaşılıyor. Bu egemenlik hakkının korunmasının yanı sıra özellikle Arzu Hanım orada petrol ve doğalgazın bulunmasıyla beraber hem Türkiye'nin ekonomik istikrarını hem de dış politikadaki elini fevkalade güçlendirecek bir sonuç doğuracaktır. Zaten sahadaki kararlılık bazı ülkelerin orada Türkiye'ye rağmen tarama yapmak isteyen ülkelerin geri adımlarıyla sonuçlandı. Onlar Türkiye'nin taleplerini, Türkiye'nin kararlılığını dikkate alan bir geri çekilme ve yeniden başlama sürecindeler. Bütün bunlar Barış Pınarı harekatıyla ortaya konulan Türk siyasetinin, Türk devletinin politik kararlılığı, egemenliğini ve Türkiye'nin bekasını koruma kararlılığını ifade ediyor.
Peki, evet. Bir de şimdi bugün 5 Kasım 2019, 3 Kasım hafta sonuna denk geldi. 3 Kasım 2002 seçimlerinin de yıl dönümüydü. 17-18 yılda neler değişti ülkede? Bir de onu soralım.
Şimdi 3 Kasım 2002 Türk siyasi tarihinde, Türk demokrasi tarihinde fevkalade önemli bir tarih. Bu seçimlerde Türkiye'de çöken siyasetin dışından yenilenme talebini, reform talebini taşıyan bir aktör olarak Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Aynı zamanda bu biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye'deki yenilenme reform taleplerinin tamamını ihata etmeye yönelik bir siyasi harekete dönüştü. Diğer siyasi partiler bunu taşıyamadığı için o partilerin içerisinde yer alan veya dışarıda kalan aktörler de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklediler. Ve ilk girdiği seçimde bundan yaklaşık 14 ay önce kurulmuştu Adalet ve Kalkınma Partisi. 2002'den işte 2001'de kurulmuştu Ağustos ayında. 14 ay sonra girdiği seçimlerden tek başına iktidar olarak çıktı. O 14 aylık süre boyunca da etkili bir muhalefet gerçekleştirmişti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu çöken merkez siyasetin yerine almaya başladı Adalet ve Kalkınma Partisi ve aynı zamanda Türkiye'nin merkez siyasetini yeniden inşa etti. Bu fevkalade önemliydi çünkü merkez siyasetin çökmesi daha önceki ekonomik siyasi krizlerle beraber özellikle bugün Orta Doğu'nun içine girdiği türbülans dikkate alınırsa gerçek anlamda Türkiye'de büyük bir krizin kapısını aralayabilirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi merkez siyasetin boşluğunu doldurduğu gibi bütün bu dönemde oluşmuş olan Cumhuriyet'in başlangıcından darbeler döneminden itibaren yaşanan krizleri yumuşatacak, burada temsil edilmeyen aktörlerin temsil edilmesini temin edecek, bir takım hak ihlallerini ortadan kaldıracak, Türkiye'deki demokratik hukuk devletinin standartlarını fevkalade artıracak bir reform sürecine girdi. Bu siyasi reformlarla beraber aynı zamanda daha önceki dönemden başlamış olan Kemal Derviş döneminde krizle başlamış olan ekonomik reformları da daha ileri noktalara ve siyasi kararlılık içerisinde bir istikrar içerisinde taşıdı. Bu ikisi Türkiye'yi bölgedeki diğer aktörlerden fevkalade ayrıştırdı. Bugün bölgemizdeki krizlerin ve Türkiye'ye yönelik saldırıların bertaraf edilmesinin arkasında bu geçtiğimiz dönem zarfında yaşanan büyük dönüşüm ve reformlar yatmaktadır. Elbette mevcut siyasi durumda siyasi liderlerin yine o dönemin önemli aktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dönemdeki hani liderlik vasıfları da önemli ama aynı zamanda bu geçen tarih döneminde yaşananlar Türkiye'deki vesayetçi yapıyı Türkiye'nin üzerindeki demokrasinin üzerindeki vesayetçi yapıyı kırdı. Türkiye'nin dışarıdan vesayet üzerinden müttefiklik hukuku adı altında Orta Doğu'daki gelişmelerden ve kendi milli menfaatlerini ilgilendiren konularda kendisini değil de müttefiklerini tercih etmesi şeklindeki anlayıştan uzaklaşan kendi menfaatlerini, egemenliğini, esas alan bir dış politikaya yönelmesi de bu dönemde gerçekleşti. Bugün onun meyvelerini aslında Türkiye yiyor. İşte biraz önce girişte ifade ettiğimiz o barış harekatının, barış pınarı harekatının arkasındaki toplumsal, siyasi, ekonomik dinamiği burada aramak lazım. Yine bu dönemde savunma sanayine verilen önemin neticesini bugün alıyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri bir takım yaptırım kararları alıyor ama Amerikan basını şunu söylüyor. Yaptırımın bir etkisi yok çünkü Türkiye bu harekatı ve savunmasını bize muhtaç olmadan, başka ülkelere muhtaç olmadan kendi silah ve mühimmatıyla gerçekleştirebiliyor. O yüzden de onu tesir altına almamız zorlaşıyor dedi. Bütün bunların bileşkesi içerisinde Türkiye hem içeride vesayet sisteminin ortadan kaldırdı hem de dışarıda dış politika üzerinden Türkiye'ye kurulan vesayet sisteminin dışına çıktı. Bugün bu türbülansın etkilerini görüyoruz ve dediğim gibi bu geçen zaman zarfında Türkiye'nin müşterek milli kimliği, demokratik yönetimi ve devlet kapasitesi bütün saldırılara rağmen güçlenerek çıktığı için Türkiye bugün bölgesinde çöken, iç savaşlar yaşayan, işte darbeler yaşayan ülkelerden farklılaşıyor ve bu farklılığı her alanda, ekonomide, dış politikada, savunma sanayinde, iç politikadaki istikrarda çok açık, net bir şekilde görüyoruz.
Peki hocam. Evet, gündemin önemli başlıkları böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Spor yorumcusu Tansu Polatkan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim Arzu Türktuğan, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Spordaki gelişmelere futbol başlığıyla başlayalım. Hem hafta sonu maçlar vardı Spor Toto Süper Lig'de, hem uluslararası arenada maçlar. Nasıl değerlendireceksiniz gündemi?
Evet, bu Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak önce Şampiyonlar Ligi, daha sonra da UEFA Avrupa Ligi maçları gerçekten futbolumuz için çok önemli sınavlar diye düşünüyorum ama takımlarımızda zor günlerin beklediği bir gerçek. Yarın Real Madrid ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynayacak Galatasaray. Daha sonra yine bu ayın 26'sında Brüj'le içeride oynayacak. Daha sonra da Paris Saint-Germain'le Aralık ayının 11'inde karşı karşıya gelecek. Şöyle baktığımız zaman Galatasaray'ın Brüj'le berabere kaldığını, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildiğini görüyoruz. Bu durumda da sadece Galatasaray'ın 1 puanı var. Bu grupta Paris Saint-Germain 3 maçında kazanmış, 9 puanla lider. Real Madrid 4 puanla ikinci sırada. Brüj'ün 2 puanı var. Galatasaray'ın 1 puanı var. Dolayısıyla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansı hemen hemen yok diyebiliriz ki nasıl olabilir? Son 2 maçını, hatta 3 maçını kazanacak ki rakiplerinin önüne geçsin. Burada ilk 2 takım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara devam edecek. Üçüncü olan takımsa UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın şansının az olduğunu düşünüyorum. Resim onu gösteriyor. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi maçları var. Beşiktaş orada puansız. Beşiktaş da önce Braga'ya yenilmişti. Deplasmanda oynayacak. İstanbul'da yenilmişti. Sonra Slovan Bratislava ile içeride oynayacak, ilk maçı 4-2 kaybetmişti. Wolverhampton'la içeride oynadığı da 1-0 kaybettiği maçın ardından Beşiktaş'a bakıyoruz. Puansız Beşiktaş, bu grupta Braga lider. Wolverhampton ikinci sırada 6 puanı var. Slovan Bratislava'nın 4 puanı var ve Beşiktaş puansız. Yani Beşiktaş'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi mümkün değil, öyle görünüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde biraz Başakşehir şanslı gibi görünüyor. Şöyle ki Başakşehir Wolfsberger'i 1-0 yenmişti. Ama Roma'ya 4-0 kaybetti. Mönchengladbach'la birbirlik bir beraberliği var. Onu da zor maçlar bekliyor. Deplasmanda oynayacak Wolfsberger'le. Sonra Roma ile içeride oynayacak. Roma'ya da 4-0 kaybetmişti. Mönchengladbach'la da deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Şimdi bu grupta Roma 5 puanla lider ve tabii ki biraz daha şanslı üst sıralara devam etmek için. Medipol Başakşehir ile Wolfsberger'in 4'er puanları var. 2 ve 3. sıradalar. Mönchengladbach'ın 2 puanı var. Bu son maçlarda alacağı skorlar Medipol Başakşehir'in devam edip edemeyeceğini gösterecek. UEFA Ligi'nde biliyorsunuz burada ilk iki takım devam ediyor. 3 ve 4. takımlar gruplarda eleniyorlar. Dolayısıyla Medipol Başakşehir için çok zorlu bir maç haftalısı ve günleri başlıyor. Ama UEFA Ligi'ndeki Beşiktaş ve Trabzonspor'a oranla Başakşehir'in devam etme şansı biraz daha fazla. Bir başka takımımız Trabzonspor. Deplasmanda Krasnodar'la oynayacak. Trabzon'da 2-0 kaybetmişti. Sonra Getafe'yi konuk edecek ayın 28'inde. Ona da 1-0 yenilmişti deplasmanda. Ve Basel'le 2-2 berabere kalmıştı. Yani burada da Trabzonspor'un sadece 1 puanı var. Basel 7 puanla lider. Getafe 6 puanla ikinci. Krasnodar 3 puanlı. 3. sırada Trabzonspor'un 1 puanı var. Biraz Avrupa'da evet, şanssız bir dönem yaşıyoruz. Bu bir gerçek.
Yine de başarılar diliyoruz
başarı
takımlarımıza.
Başarı diliyoruz. Tabii ki bütün bu resmin ardından futbolumuzda bir takım hamlelerin gerektiği ortaya
mesela
çıkıyor.
Mesela neler olabilir?
Yani neler olabilir? Daha iyi transferdeki doğru seçimler. Yabancı sayısının biraz azaltılıp böyle artık.
Ama yavaş yavaş tartışılmaya başlandı
tabii
sanıyorum.
Tabii çok geç bile kalındı. Çünkü buraya gelen futbolcular artık dönemlerini tamamlamış olarak geliyorlar. Yani şimdi Avrupa'daki bir takım golcü futbolcusunu gönderiyorsa Türkiye'ye, demek ki oradaki devrini kapatmış, yaşı tamamlanmış, artık üst üste gelen sakatlıkları vardır.
Bütün yaz konuştuğumuz Falcao'nun
işte
durumu bile
basit,
ortada.
Tabii öyle, yani Falcao da orada goller atarken, takımına maç kazandırırken Galatasaray'a geldi, hep sakat. Demek ki o sakat geldi
olduğu
buraya.
Olduğu için
sakat
geldi.
Olduğu için artık Monaco takımı ondan yararlanamayacağı için Türkiye'de onlar için iyi bir pazar, onu gönderdi buraya ve de foyası burada meydana çıktı.
Evet.
Umarız onun da ekmek parasıdır, sağlığını kazanır, Galatasaray faydalı olur diyoruz yani başka bir...
Evet, aynen, temennimiz o ama tabii ki kendi
şey,
futbolcularımızdan, kendi
tabii,
yetiştirdiğimiz
tabii,
oyunculardan
yani,
faydalanmamız
ne kadar çok güzeli. Yabancı getirirsek o kadar Türk, yetenekli Türk futbolcusunu kaybediyoruz. Yani dediğim gibi o U10'lar, 12'ler, 14'ler, 16'lar, 19'lar var burada. Hiç mi yukarı çıkabilecek yetenekli futbolcularımız yok? Hiç mi yetenekli gencimiz yok? İşte Avrupa'da oynayan, Avrupa'da altyapı eğitimini alan futbolcuları görüyoruz. Mesut Özil gibi, İlkay Gündoğan gibi, evet, ne bileyim Hakan Çalhanoğlu gibi.
Biraz o altyapı eğitimine de mi bakmak
lazım
acaba?
Altyapı eğitimi çok önemli. Şimdi Türkiye'de tabii pro lisanslı, yani üst düzey lisansı olan teknik direktörlerimiz var. Ama onların hiçbiri altyapıda çalışmak istemiyor. Yani şöyle çalışmak istemiyor derken belki de kulüpler onlara istedikleri kazancı sağlamıyorlar. Yani altyapı biraz ben zamanından da hatırlıyorum, benim oynadığım dönemde de işte takımın eski futbolcularından, sevilen futbolcularından birine hadi geç altyapının başına derler. O idare ederdi. Ama artık bu iş antrenman bir bilim oldu artık. Öyle rastgele bir çalışma sistemiyle bir yerlere gelinmiyor. Dediğim gibi o pro lisanslı futbolcularımızı doyuracak bir maaş verilse umarım onlar altyapılardan çok doğru seçmeler yapabilirler. İşte az önce de söylediğimiz gibi Avrupa'daki arkadaşlarımız futbolcular. Mesela Türkiye'de Altın Ordu'nun altyapısının iyi olduğunu gözlüyoruz. Niye? Onların işte Çağlar Söyüncü gibi, Cengiz Ünder gibi çok önemli iki futbolcunun Avrupa'da oynadığını ve de gerçekten çizgilerinin çok başarılı olduğunu da gözlemek mümkün. Yani sonuç olarak altyapılarımız çok önemli. Altyapılarda yine altını özellikle çiziyorum, o pro lisanslı yani üstün lisansa sahip teknik direktörlerimiz orada görev yaparlarsa belki de farklı olurlar. Bir de ben her zaman şunu söylemişimdir, birçok yöneticiyle de konuştuğum zaman altyapılarda bir kadın yöneticinin anne gibi olması, o çocukların başında bulunması onlar açısından çok yararlı olur demiştim. Evet, haklısın evet. Diyorlar ama hiçbir kadın da altyapıların başında olmuyor.
Evet.
Ya kendileri gitmiyor ya da düşünmüyorlar. İşte lafta ama çok iyi olur diyorlar ama hiç ortada öyle bir şey yok.
Evet, teklif edilse kadınlar muhakkak
giderler. Olabilir mutlaka giderler. Oradaki çocukların annelerinin vakti olanlar elbette. Mutlaka bu işlerle uğraşabilirler.
Elbette. Daha çok düşünmemiz gereken yönleri var sanıyorum evet. Futbolumuzun. Biraz da Spor Toto Süper Lig'e
şimdi
bakalım.
Şimdi Spor Toto Süper Lig'de hafta enteresan Fenerbahçe... Kayseri'de yenildi. İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 kaybettik. İstikbal Mobilya Kayserispor Fenerbahçe maçına kadar hiç maç kazanamamıştı ve ligin en alt sırasındaydı. Fenerbahçe orada yenilmekle liderlik şansını da kaybetti. Evet. Çünkü Alanyaspor Medipol Başakşehir'le berabere kalınca puanı 19 oldu. Fenerbahçe 20 puanla onun önüne geçebilirdi. Trabzonspor kendi sahasında kaybetti. Göztepe 1-0 yendi. Bu arada dikkat çeken başka takımlar da var. Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizli deplasmanından 2-3 puanla döndü. Orada galip geldi. BTC Türk Yeni Malatyaspor Kasımpaşa ile berabere kaldı. Medipol Başakşehir Alanyaspor'dan puan aldı. Yani böyle değişik bir hafta ortaya çıktı ve puan sıralamasına baktığımız zaman her zaman alıştığımız görüntülerin dışında bir sıralama görüyoruz. Hep yukarılarda Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe'yi görürdük. Şimdi Alanya Spor lider, Demir Grup Sivas Spor ikinci, VTC Türk Yeni Malatya Spor üçüncü. Şöyle alt sıralara doğru bakıyoruz. Galatasaray yedinci, Beşiktaş sekizinci. Yani şimdi büyük kulüple büyük takımları ayırt etmek lazım evet. Artık. Artık büyük takım diye bir şey kalmadı. Tamam Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş tarihleriyle, geçmişleriyle büyük kulüplerdir ama bugün artık büyük takım diyemiyoruz. İşte puan sıralaması ve ortaya çıkan sonuçlar bunu gösteriyor. Yani bunun ayırdında olmak gerekiyor. Büyük kulüp başka, büyük takım başka ama büyük takım tabii... Bir sezonluk büyük takım da oluyor. Ondan sonraki sezon ne oluyor? İşte örnek Bursa Spor şampiyon olmuştu. Büyük takımdı.
Şimdi
TFF birinci ligde oynuyor ve de orada da sıkıntılı bir dönem yaşıyor diye düşünüyorum. Şimdi evet. Haftanın bu hafta sonu oynanacak maçlara gelelim. Bir de gelecek hafta tabii. Ayın 14'ünde İzlanda ile Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçını oynayacağız. 17'sinde Andorra ile deplasmanda oynayacağız. Tabii İzlanda maçı bizim için kırılma maçı. O maçtan alacağımız puan ya da puanlar bizi Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürecek. Ama puan kayıpları olursa Andorra maçı bu defa kırılma maçı olacak ki burada çok zor yendik Andorra'yı. Orada ne olacak? Bilemiyoruz. Evet, hafta sonunun maçlarına şöyle bir bakacak olursak Fenerbahçe'nin rakibi Kasımpaşa. Ligin en alt sırasındaki iki takım Gençler Birliği ile İstikbal Mobilya Kayseri Spor karşı karşıya gelecek. Demir Grup Sivas Spor'un rakibi İttifak Holding Konya Spor. Çaykur Rizespor Antalya Spor'la karşılaşacak. Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray'la oynayacak. Galatasaray Madrid deplasmanından sanıyorum doğrudan Gaziantep'e geçecek. Gerçekten sıkıntılı, zor bir hafta Galatasaray için. Onun dışında Göztepe, BTC Türk Yeni Malatya Spor'u konuk edecek. Trabzonspor'un rakibi Aytemiz Alanya Spor. Bu da haftanın enteresan maçlarından biri. Medipol Başakşehir, Ankara Gücü'yle karşı karşıya gelecek ve Beşiktaş'ın rakibi de Yukatel Denizli Spor takımı olacak. Evet, ligimiz böylesine enteresan, değişik sonuçlarla, beklenmeyen sonuçlarla devam edip gidiyor. Gerçekten evet. Güzel. Bunun dışında U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerimiz 6 bronz madalya almışlar. Bence bu 6 bronz madalya çok da böyle sevinilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Yani bronz madalya üçüncülük için çıktığı bir karşılaşmada niye final güreşi değil? Yani güreş sporu deyince hep aklımıza kazanılan, geçmişte kazanılan altın madalyalar, atasporumuz öyle anılıyor. Ama o atasporumuzda zaman zaman büyük kayıplarımız oluyor. Ama yine de 6 bronz madalya herhalde U23'teki sporcularımızın gelecek yıllardaki altın için bir mesajları olabilir diye.
Ama 23 yaş da biraz artık değil mi?
Tabii, olgunlarda erişilmiş bir yaş yani oluyor bu, spor için. U19 değil, U17 değil.
Evet, daha küçük yaşlarda olsa evetti ama. Evet, çok
bir de
dikkatli düşünmek gerekiyor. Bir de
altın madalyalarımız var. Orada G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası diye geçiyor. 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyamız var. Rukiye Yıldırım'la İrem Yaman altın madalya kazanmışlar. Zeliha Avruş gümüş, Nur Tatar ve Nafia bronz madalya almış. Kadınlarda Avrupa şampiyonu olmuşuz evet. Ama genel klasmanda 3. sırada yer almışız. Tabii erkekler de yarıştığı için burada onların aldığı madalyalar, kazanamadığı maçlar dolayısıyla genel klasmanda 3. sırada kalmışız.
Peki evet, sporun gündemi böyleydi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza İyi katıldığınız için diliyorum. Sağ olunuz. Spor yorumcusu Tansu Polatkan konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Bir dakika. Aşağı ve yukarı Düden adlarıyla bilinen Düden şelaleleri Antalya ilimizde yer alır. Düden şelalelerini oluşturan sular 22 kilometre uzaklıktaki Kırkgöz kaynağından çıkıp kimi zaman yer üstünde, kimi zaman da Düden dediğimiz doğal çukurlardan sızarak yer altında uzun bir yolculuk yaptıktan sonra Düden başında yeryüzüne çıkar. Kepes Hidroelektrik Santrali'ni de çalıştıran kaynak sularının kanallarla aktarılması sonucunda Yukarı Düden Şelalesi oluşur. Büyük İskender'in atlarını sulattığı söylenen bu şelaleye İskender Şelalesi de denir. Düden başından sonra birçok kola ayrılan Düden Çayı, yaklaşık 10 kilometre daha yol aldıktan sonra Lara yakınlarında 40 metrelik falezlerden görkemli bir gösteriyle Akdeniz'e dökülür. Kilometrelerce yol kat eden suların oluşturduğu doğa harikası Aşağı Düden Şelalesi'nin en güzel izlendiği yer altındaki mağaradır.
1 dakika.
Dün oldu gibi bugün de yanında, dünyanın her yerinde, her an yayında. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz, TRT Türkiye'nin sesi radyosu.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur çevreleri ve Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarına gelince, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı ve az bulutlu 19, İstanbul parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Erzurum parçalı ve az bulutlu 12, Amsterdam yağmurlu 11, Atina az bulutlu 24, Bağdat açık 28, Berlin yağmurlu 11, Paris yağmurlu 12, Roma sağanak yağışlı 21, Saraybosna çok bulutlu 19, Kiev sağanak yağışlı 15, Londra çok bulutlu 12, Moskova yağmurlu 12, Lefkoşa parçalı bulutlu 26, Madrid yağmurlu 17, Mekke az bulutlu 37, New York az bulutlu 27 ve Viyana yağmurlu 12 derece.
yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda bizi bekliyor. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize neler aktaracaksınız?
Teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın gündemi özellikle 25 Kasım'da yapılacak olan liderler görüşmesine odaklanmış durumda. Hatırlanacağı gibi Genel Sekreter Antonio Guterres tarafları kendi ev sahipliğinde Berlin'de bir araya getirmeye karar vermişti ve müzakere niteliğinde olmayan ama resmi görüşme olan bu üçlü zirvede olası bir beşli görüşmenin, yani garantör ülkelerin de katılımıyla beşli bir konferansın alınması kararının çıkması konusunda Genel Sekreter'in istekli olduğu söyleniyordu. Şimdi tüm gözler 25 Kasım'da Berlin'de gerçekleşecek olan bu liderler görüşmesine çevrilmiş durumda. Başta referans kavramlar ele alınacak tabii ki. Hatırlanacağı gibi Kram-Montana sürecinin çökmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres geçici bir özel danışman atamıştı. Ve üst düzey Birleşmiş Milletleri yetkilisi olan Jane Holyoak adaya gelerek liderlerle bir seri görüşmeler yapmış ve bu görüşmelerde olası bir yeni müzakere sürecinin temelini oluşturması beklenen referans kavramları oluşturmaya çalışmıştı. Hatta son gelişinde her iki liderle bir hafta boyunca toplam 7'şer kere de görüşmüştü. Arkasından da her iki lideri gayri resmi bir yemekte, bir resepsiyon yemeğinde bir araya getirmişti. Akıncı'nın o dönemki açıklamalarına bakıldığında referans kavramları konusunda bir uzlaşı olmadığını, ancak kötümser olmaya da gerek olmadığını söylemişti. Daha ileriye gitmek için önümüzde yeterli veri mevcut demişti. Ancak özellikle Rum tarafından gelen açıklamalara bakıldığında bunun öyle çok da kolay olmadığı görünüyor. Liderler görüşmesi yaklaştıkça Rum kesiminden gelen provokatif de diyebileceğimiz bir takım açıklamalar görüşmenin öyle beklenildiği kadar zor ve olumlu geçmeyeceğini bize hemen hatırlatıyor. Başta enerji konusu olmak üzere Rum yönetimi lideri Sayın Nikos Anastasiadis sürekli olarak programımız devam edecek. Buradaki tek yetkili biziz. Hiç kimse bizim doğalgaz ve hidrokarbon kaynakları temelinde faaliyetlerimizi tehdit edemez şeklinde hem Türkiye'yi hedef alan hem de müzakere sürecini, olası bir süreci baltalayabilecek, ki geçmişte bunun örnekleri görülmüştü, açıklamalarına devam ediyor. Zaman zaman Rum gazetelerinde yayınlanan haberlere bakıldığında özellikle uluslararası firmaların Rumlar adına yapmış olduğu çalışmaların programlarında bir takım değişikliğe gitme sinyalleri verdiği görülüyor. Özellikle Fransız-İtalyan ortaklığının 7. parselde bu ay içerisinde başlatmayı planladığı hazırların ertelendiği, daha doğrusu bu ortak konsorsiyumun faaliyetlerinin 7. parselde değil de başka bir parselde başlayacağı şeklinde haberlerde yer aldı. Bunun temelinde özellikle 7. parselin ihtilaflı bölge olması nedeniyle en kritik noktalardan biri olması yatıyor. Türkiye şiddetle itiraz ediyor ki zaten güzel bir bölgesinde hatırlanacağı gibi Yavuz Sondaj gemisi de çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla özellikle Türkiye ile daha fazla gerginlik yaşamak istemeyen şirketlerin Türkiye'nin girişimleriyle bu bölgedeki kazı faaliyetlerinin programını değiştirdiği yolunda haberler de geliyor. Tabii bu arada bir yandan da iç politikada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yavaş yavaş Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde pozisyon almaya başladı siyasi partiler ve olası adaylar. Kasım ayı seçim ayı şeklinde bir deyim vardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Tam da bu deyime uygun olarak Kasım ayında, Nisan ayında yapılacak olan seçimlere ilişkin adayların artık resmi olarak kendilerini açıklamaları bekleniyor. Bu seçimlerin, Nisan 2020'de yapılacak olan bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçmişte olmadığı ölçüde çok ve iddialı adayın yarışacağı çekişmeli bir seçim olması da bekleniyor. Hangi partilerin ittifak yapacağı, hangi partilerin hangi adayları destekleyeceği de birkaç ay içerisinde netleşecek ama görünen o ki bu Cumhurbaşkanlığı seçimleri beklenmedik ölçüde gerginliği duyurdu. Hatta olası bir erken seçim ve yeni koalisyonun bozulması ve yeni koalisyon arayışlarıyla bile sonuçlanabilir. Bunu şimdiden söylemek erken ama görünen o ki iktidar ortakları arasında bile şu an için adaylık konusunda bir takım anlaşmazlıklar mevcut. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 3. ve aslında iç politika anlamında, iç yaşayış anlamında en önemli sorunlarından bir tanesi de bir kez daha trafik olarak ortaya çıktı. Geçen hafta içerisinde Güzellük'te bir polis memurunun eşiyle birlikte geçirdiği trafik kazasında ölmesi, yol güvenliği, trafik alışkanlıkları ve trafik düzeni konularını bir kez daha gündeme taşıdı. Güzellük'ün sevilen isimlerinden olan Devrim Yılmaz eşiyle beraber ne yazık ki yaşamını yitirdi. Elin bir kaza sonucu ve bu kazada nelerin neden olduğu, ışıklandırmanın yetersiz olduğu, yol güvenliğinin ve yapısının çağdaş sistemlere uymadığı, yeterince güvenli yolların yapılmadığı ve bunun yanı sıra da sürücülerin de kendilerinden beklenen trafikteki azami dikkat ve kurallara uygunluğu yerine getirmediği tartışma konusu oldu. Özellikle sosyal medya günlerdir bu konuyu ele alan paylaşımlarla dolup taşıyor, uzmanlar görüşlerini beyan ediyor ve hükümeti bir an önce trafikte sürekli olarak artan ve yüzde olarak da daha fazla ölüme yol açan ciddi kazalar olma konusunu araştırma konusu yapması ve bunları çözmek için temel bir takım hem yatırımları hem de düzenlemeleri hayata geçirmesini bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu haftanın gündemine ilişkin aktarabileceklerimiz bunlar.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz sizinle. Tabii Barış Pınarı Harekatı gündemin ilk maddesi. Ekim ayı başlarında, 9 Ekim'de evet, başlamıştı Barış Pınarı Harekatı. O harekatın sonrası bölgede gelinen son durumu konuşarak başlayalım.
Şöyle başlayalım izin verirseniz. Operasyonla Türkiye'nin hedefleri neydi, amaçlanan neydi, şu anda hangi noktaya geldik? Türkiye açısından bir değerlendirmeyle başlayalım. Operasyon Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında Suriye'de PKK'nın Suriye kolu YPG ile olan sınırdaşlığını artık son vermek ve örgütü 30-32 kilometre derinliğe doğru süpürerek örgütün Türkiye içerisine ulaşım, erişim imkanlarını elinden almak. Hem sızma hem de elindeki işte yaklaşık 30 kilometre menzilli ağır silahlar vasıtasıyla Türkiye'nin sınır yerleşimlerini hedef alabilme imkanlarını elinden almak. Dolayısıyla bu kapsamda Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim tarihinde başlatıldı. İlk aşamada Operasyon Tel Abyad Raselayn, yani bizim Akçakale ve Ceylan Pınarı karşısında kalan iki yerleşimin arasındaki kalan hat boyunca ve 32 kilometre derinlikte yürütüldü. Tabii Türkiye'nin operasyona başlaması Amerika'nın belki de beklemediği veya en azından uzun süredir engellemeye çalıştığı bir girişimdi. Ama Türkiye kararlılığıyla bu operasyonu başlattı. Amerika bunu engelleyemediği noktada en azından sınırlandırabilmek için tabii diplomatik girişimlerde bulundu. Ve biliyorsunuz Amerika ile bir mutabakat imzalandı ve bu çerçevede 4 günlük bir süre operasyona ara verdi Türkiye. Ve o sürede bu belirtilen hattan YPG unsurları çekildi. Büyük oranda çekildi. Yani Türk Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması da bunu teyit etti ama Tabii bu bölgeden çekilirken hem mayınlamalar, el yapımı bombalar, zaman zaman yine terör eylemleri, en iyi bildiği işleri yaparak PKK, YPG buradaki istikrarsızlığı yine bozucu eylemlerde bulundu. Ama büyük ölçüde bu bahsettiğimiz hatta şu anda geldiğimiz yaklaşık bir aylık süre içerisinde kontrol sağlanmış durumda. Artık bu alandaki temizleme, güvenliği sağlama ve istikrarı sağlama çalışmaları devam ediyor. Bu normalleşmenin ardından da yine bölgede sivil hayatın artık yavaş yavaş normal şekline dönmesi çabaları, çalışmaları devam ediyor. Geri dönüşler başladı. Tel Abyad'lı, Ras El Ayn'lı halkın, Türkiye'de yaşayan halkın geri dönüşünü görüyoruz. Ve normal bir yaşam oradaki artık yavaş yavaş oturmaya başladı. Şimdi tabii Türkiye bu bölgeyi kontrol etti ama hedef neydi? Biraz önce bahsettiğimiz gibi sınır hattının tamamında, yani Fırat Nehri'nden başlayıp Irak sınırına kadar olan hattın tamamında ve 32 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturmak. Şimdi Türkiye operasyona başlayınca Amerikan unsurları sınır bölgesinden çekildi. Yani bir Trump'ın ifadesiyle Türkiye ile NATO müttefikimizle karşı karşıya gelecek halimiz yok dedi. Biz petrolü korumaya gidiyoruz dedi. Belki onu da birazdan konuşuruz. Güneye doğru çekildi. Şimdi orada bir güç boşluğu, bir Amerika'nın bıraktığı boşluk ortaya çıkınca Türkiye'de bu alana yoğunlaşmışken Rusya ve Rusya destekli rejim güçleri bazı bölgelere girdi. İşte Aynelarap, Kobani olarak biliniyoruz. Kamışlı sınır hattındaki bazı yerleşimlere girdi. Dolayısıyla Türkiye bu noktada Rusya ile artık bu bölgedeki YPG varlığının geleceğini görüşme ihtiyacı hissetti. Ve biliyoruz ki Putin ile Erdoğan arasında yürütülen uzun bir müzakerenin ardından bir Soçi mutabakatı imzalandı. Ve bu mutabakat uyarınca Türkiye şu anda en azından teorik olarak hedeflerine ulaşmış durumda. Askeri olarak YPG, PKK'nın 32 kilometre derinliğe tüm sınır hattı boyunca çekilmesi Rusya tarafından taahhüt altına alınmış durumda. Ne öngörüldü bu mutabakatta? 32 kilometrenin 10 kilometresinde Türkiye-Rusya ortak devriye harekatı yapılması ve Türkiye'nin buradaki YPG'nin çekilip çekilmeme sürecini denetlemesi, teyit etmesi, Rusya ile birlikte güvenliği sağlaması, kalan 20 kilometrelik hatta Rusya yine denetiminde rejim güçlerinin kontrolü ele alması ama YPG unsurlarının her halükarda bu 32 kilometrenin bütün alanlardan çekilmesi kararı alındı. Teorik olarak dediğim gibi büyük bir başarı, askeri hedefe ulaşılmıştır. Siyasi hedef açısından bence daha kritik. Yani Türkiye bunu yaparken sadece sınır güvenliğini sağlamayı düşünmedi. Daha stratejik düzeyde bir tehdit algısı var Türkiye'nin. Nedir o? PKK, YPG'nin Suriye'de devletleşme süreci. Bunu sona erdirmek. Dolayısıyla Barış Pınar Harekatı'na baktığımızda esasen daha önemlisi bu siyasi hedefi açısından ulaşılan noktadır. Bu noktadan itibaren, Barış Pınarı'ndan itibaren artık Suriye'de federalizm, Kuzey Irak benzeri bir yeni bir siyasi entitenin, federal devletin, otonom bölgenin adı ne olursa olsun kurulma şartları, imkanları artık ortadan tamamıyla kaldırılmıştır. Bundan sonrası Türkiye'nin örgütü olabildiğince askeri olarak zayıflatmak, elindeki alan kontrolü yine giderek daha da azaltmak yönünde çabalamaktır. Ama o hayaller artık sona ermiştir. Neden? Bir, sınır bölgesinde çok ciddi bir alanı kaybetti. Ki bu alanlar örgütün doğal yaşam alanları. Kendisini tanımladığı, temsilcisi olduğunu iddia ettiği Kürt kökenli nüfusun, ki Türkiye'deki Kürtlerin de akrabası olan, Türkiye'ye yakın olan da bir topluluk ama işte o oradaki halkı da esir alarak YPG, PKK buralarda bir taban bulma çabası içerisinde. Şimdi bu alanı kaybediyor PKK, güneye doğru süpürülüyor. Ve diğer taraftan da Türkiye'ye karşı koruma kalkanı sağlayabilmek için gitti Rusya ve rejimle anlaşmaya çalıştı. Dedi ki gelin siz bu bölgeye askerlerinizi sokun, rejim bayraklarını dalgalandıralım. Böylece Türkiye de buralara giremesin. Yani Amerikan koruması gidince Rusya korumasını almaya çalıştı. Şimdi bunu yaparken de rejim de şunu diyor. Bir oturuyorlar, anlaşıyorlar. Tamam bu bölgelere girelim. Ama sen de şu taleplerinden bir vazgeç. Yani işte yok Suriye'nin birliği, bütünlüğü konusundaki taahhütlerini, bunlara olan bağlılığını yinele, anlaşmayla bunları imza altına al. Bütün bunlar yapıldı. Yani şu anda bakıldığında YPG anlaşırken, Türkiye'ye karşı kendine koruma sağlarken bile o bahsettiğimiz maksimalist federatif taleplerinden artık vazgeçmek durumunda kaldı. Şimdi bu noktadan bakıldığında tabii ortada bir başarı var. Hem askeri bir başarı, hem de bu askeri başarıyı diplomatik alana taşıyıp Türkiye'nin iki süper güçle imzalamış olduğu, Türkiye'nin güvenlik kaygılarına karşılık veren iki uluslararası anlaşma diyelim. Şimdi tabii sıkıntı yok mu? Her şey toz pembe mi? Değil. En büyük sıkıntı teorik olarak veya masada imzalanan anlaşmanın uygulanması sürecinde. Türkiye kontrol ettiği alanda bir sıkıntı yok. Zaten Türk Silahlı Kuvvetleri sahada bütün her şeyi kontrol ediyor. YPG unsurları varsa da bunları kendisi temizliyor. Ama geri kalan alanlarda Rusya ve rejim ne kadar bizim için güvenilir bir ortak? YPG unsurlarının gerçekten geri çekilmesi konusunda samimi adımlar mı atılıyor, yoksa aynen geçmişte Amerika'nın yaptığı gibi göstermelik adımlarla Türkiye ile YPG arasında bir orta yol bulmaya mı çabalıyorlar? İlk devriye harekatı başladı. Bu devriye, ortak devriyeler önemli. YPG, PKK'nın en azından 10 kilometrelik hattan çekilip çekilmediğini Türk Silahlı Kuvvetleri bizzat kendisi gözleriyle sahada, ayakları sahada kontrol edecek ve teyit edecek. Ve görürse YPG, PKK unsurlarını, müdahale hakkı da elinde. Yani bunu Rusya'ya dayatma imkanı elinde. Anlaşma uyarınca buradan çekilmesi gerekiyor. Eğer çekilmezse Türkiye'nin güç kullanma hakkı gerekirse elinde. Dolayısıyla bu açılardan önemli kazanımlar, ama Türkiye'nin tetikte olması, Rusya'nın ve rejimin PKK unsurlarının sınırdan çekilmesi konusundaki taahhütlerini yerine getirmesi konusunda baskısını sürdürmesi gerekiyor. Tabii diğer bir risk, özellikle uluslararası alanda Amerika başta olmak üzere YPG, PKK'ya böyle bir siyasallaştırma, onu meşrulaştırma girişimleri. Bu terörist YPG'nin başındaki Şahin Cilo'nun, işte tırnak içinde General Mazlum Kobane adı altında Amerikan başkanıyla görüştürülmesi, işte Washington'ımı ziyaret edecek. Uluslararası kamuoyunda o geçmişte olduğu gibi yine bir hikayelerin servis edilmesi ve Türkiye'yi sahadaki bütün dikkatli ve hassas tavrına rağmen sanki oradaki halka dönük bir harekata girişmiş şeklinde bir kampanya oluşturulmaya çalışılması. Türkiye'nin bu anlamda bu propaganda savaşını tabii çok iyi yürütmesi gerekiyor. Afrin'de biz bunu yaşamıştık. Türkiye buna daha hazırlıklı şu anda. İletişim konusunda da Türkiye o kanalları farklı araçlarıyla güzel kullanıyor. İşte şu anda TRT de bu anlamda tabii çok önemli işler yapıyor. Burada çatısı altında bulunduğumuz kuruluş. Diğer araçlarıyla Türkiye buradaki operasyonun hedefini, amacını ve PKK, YPG'nin gerçek yüzünü göstermek açısından bu propaganda savaşını da Türkiye'nin dikkatle yürütmesi gerekiyor. YPG'nin, bu Şahin Cilo isimli teröristin de meşrulaştırılması girişimlerinin önlenmesi Türkiye açısından yine önemli bir risk olarak karşımızda. Ama bir süreç olarak bakmak lazım. Kazanımlara odaklanacak olursak artılar eksilerden çok daha fazla. Artıları olabildiğince konsolide etmek, sağlamlaştırmak, kalıcı hale getirmek ve diğer bahsettiğimiz, biraz önce bahsettiğimiz riskleri de minimize edecek şekilde Türkiye'nin güç kullanımı dışındaki diplomatik araçlarını, iletişim kanallarını kullanarak bu riskleri bertaraf etmesi gerekiyor.
Peki. Bir de tabii Barış Pınarı Harekatı sürecinde ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri başlığı evet. var. Hem Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden çıkan iki karar. 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapıp yapmayacağı belli olmayan, kesinleşmeyen Amerika Birleşik Devletleri ziyareti burada bu gelinen noktada konuşulan başlıklar arasında. Bu ilişkileri, iki ülke arasındaki ilişkileri nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi bu işte biraz önce bahsettiğimiz sürecin devamı. Yani o Amerika'da bu bahsettiğiniz sözde Ermeni soykırımı, işte yasa tasarısı gibi kararların hepsi Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı'ndan duyulan rahatsızlığın bir tezahürüdür. Özellikle Savunma Bakanlığı, Amerika'daki güvenlik bürokrasisi ve Kongre, onların etkisiyle, biraz kamuoyu da, basının da tabii körüklemesiyle şu anda Türkiye karşıtı bir hava ne yazık ki oluşturuldu Amerika'da. Bunun sonucu olarak da bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki bu görüşmeyi, birebir görüşmeyi öncesinde zemini en azından zayıflatmak, hatta mümkünse görüşmeyi mümkün kılmamak, iptal ettirtmek için bu tür yasa tasarılarıyla içeriden hamlelerde bulunuyorlar. Tabii Trump da içeride sıkışmış durumda. Şimdi şu anda gözüktüğü kadarıyla Trump Türkiye'nin önemini anlayan ve bilen bir lider konumunda. YPG, PKK konusunda daha dengeli açıklamalar yapıyor geçmiş diğer Amerikalı karar alıcılardan farklı olarak. Onlar da melek değil dedi. Yani bu Amerika'dan çok duymaya alışkın olduğumuz şeyler değildi. İşte onlar da savaşıyorlar da yani kendileri için savaşıyorlar, bizim için değil. Bizim uçaklarımızın altında savaşmak kolay dedi. Bakın görün şimdi kendileri kaçıyorlar dedi. Irak'ta da kaçtılar dedi. Şimdi onların savaşmadığı ortamda ben gidip onlar adına savaşmam dedi. Şimdi bunlar daha dengeli bir yaklaşım ama Trump'a karşı da içeride bu politika, Amerika'nın Suriye'den çekilmesi, YPG'yi ortada bırakması politikasına ciddi bir direnç var. Bu direncin karşılığı olarak ve Türkiye'ye duyulan kızgınlığın bir yansıması olarak bu tasarılar gündeme getirildi. Ama Trump da baskı altında, dediğim gibi kendisi de bir azil süreciyle şu anda karşı karşıya. Ne kadar direnebilir bu baskılara, o da şüpheli. O yüzden de tweetlerine, zaten tweetleri üzerinden şu anda tabii çok alışık olmadığımız bir durum ama bir Amerika'nın politikasını veya başkanın yaklaşımını sosyal medya paylaşımları üzerinden okuyoruz. Yani gün içerisinde çok çelişkili açıklamalar yapıyor. Bence bunlarla alakalı. Bir taraftan kendi beklentileri, düşünceleri var ama diğer taraftan iç politik kaygılar, baskılar, bütün bunlar zaman zaman Türkiye konusunda bazı çelişkili açıklamalar yapmasına neden oluyor. Ama benim kanaatim hem Türkiye tarafı hem en azından Beyaz Saray kanadı bu ziyaretin gerçekleşmesi için çaba sarf edecektir. Ama tabii büyük riskler var. Bu tasarılar, işte bu diğer davalar, işte onlar konusunda bazı o Amerika'daki müesses nizam, yerleşik nizam dediğimiz kurumlar bir hamle yapıp operasyonu eğer, pardon ziyareti eğer iyice zeminini zayıflatmazsa ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ve iki lider arasındaki güven ilişkisi ve liderler diplomasisi şimdiye kadar iki ülke arasındaki krizlerin daha büyümemesi açısından bir alan açtı, fırsat yarattı. Umalım ki öyle olsun. Eğer görüşme gerçekleşirse ben olacağını düşünüyorum. Çünkü halen işte F-35'ler meselesi, Patriotlar meselesi, bütün bunlarda iki lider bir araya gelirse süreci rahatlatacak adımlar atabilirler. Çünkü esasında iki ülkenin en büyük sorun kaynağı YPG-PKK meselesiydi. Şu anda bu sorun alanı giderek zayıflıyor, ortadan kalkıyor. Amerika artık kuzeyden çekildi, biz bu işi Ruslarla götüreceğiz. Yani Amerika'nın desteği veya işte YPG-PKK ilişkisi halen bir sorundur. Ama artık büyük bir sorun olmaktan yavaş yavaş çıkıyor Amerika çekilme sürecinde. Dolayısıyla bu ilişkilerde sorun yaratan diğer alanlara olumlu olarak yansıyacaktır diye düşünüyorum. Umalım ki Amerika'da aklı selim diğer kesimlere, daha duygusal davranan, rasyonel, irrasyonel davranan kurumlara karşı galebe çalsın ve Türk-Amerikan ilişkileri de rayına otursun. Yani Türkiye'nin de böyle bir tercihi yok açıkçası. Oradan oraya koşayım veya Doğu-Batı arasında bir tercihte bulunayım. Türkiye sonuçta bir NATO ülkesi, NATO üyesi. Dünyanın birçok ülkesinde Amerikan ordusuyla da birlikte de mücadele veriyorlar. Umalım ki dediğim gibi daha dengeli bir sürece doğru evrilsin ilişkiler.
Peki, kaldığımız süre içerisinde bir de Bağdadi operasyonunu konuşalım.
Evet.
O da dünyada büyük yankı uyandıran Amerika'nın gerçekleştirdiği bir operasyondu. DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldü bu, evet, operasyonla. Sonrası yankıları hala devam ediyor. Neler söylersiniz bu konuda?
Şimdi evet, önemli bir operasyon. IŞİD'in, DAEŞ'in zaten alan kontrolü sonlandırılmıştı. Amerika'da çekilme sürecinde muhtemelen böyle bir o çekilme sürecine, ya artık Amerika Suriye'deki misyonumuz bitti diye noktayı koyacak bir son gelişmeye ihtiyacı vardı. İşte bu lideri de öldürdük, artık çekiliyoruz diyebilmek için önemliydi. Ama örgütün tabii psikolojik anlamda zayıflaması açısından da kritik. Ama tabii elde veri olmamakla birlikte şöyle bir kafamızda tablo da oluştu. Sanki Amerikan kurumları, yine o Türkiye'ye tepkili olan CENTCOM, Savunma Bakanlığı, Bağdadi'yi bilinçli bir şekilde sanki yönlendirmiş de Türkiye sınırları yakında operasyonla öldürmüş gibi bir sanki tablo oluşuyor. uluslararası alanda biraz Türkiye'yi zora sokmak. Bakın Türkiye sınırında, oralarda, Türkiye'nin nüfuzu olduğu bir bölgede böyle bir terörist lider var gibi. Ama çok şükür Trump da teşekkür konuşmasında Türkiye'ye de katkısından dolayı şükranlarını iletti. Bu önemliydi. Bunun ötesinde bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bir açıklaması oldu ve az az da Bağdadi'nin eşlerinden birinin yakalandığını, çok kritik bir operasyon olduğunu ve önemli bilgiler ele geçirildiğini söyledi. Türkiye IŞİD'le mücadelede önemli bir aktör. Fırat Kalkan Harekatı zaten IŞİD'e karşı gerçekleştirilmişti. Çok fazla sayıda şehidi bize o operasyonda verdik. İçeride IŞİD'in Türkiye içindeki örgütlenmesine dönük yoğun çabalar var. Sınır geçişleri tamamen engellenmeye çalışılıyor. Türkiye'ye giriş yasağı olan on binlerce insan var. Türkiye bu konuda bütün dünya ilgili ülkelerle istihbarat işbirliği yapıyor. Şimdi bu operasyonda, az az da yapılan operasyonlarla Bağdadi'nin eşinin ele geçirilmiş olması bence örgüt hakkında daha önemli bilgilerin ele geçirilip birlikte Amerika ile Batı ile işbirliği halinde örgütün daha da zayıflatılması için önemli olacaktır. Yani bu bazı kesimlerin oluşturmaya çalıştığı Türkiye'yi IŞİD'le aynı fotoğraf içinde göstermeye çalışan o dezenformasyon sürecine karşı bu tür Türkiye'nin hamleleri çok kritik. O açıdan kutlamak gerekir Türk güvenlik birimlerini.
Peki bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun DAEŞ'lileri ülkelerine göndereceğiz açıklaması
tabii
var.
Tabii, yani şu anda bu operasyon nedeniyle bazı IŞİD'liler, DAEŞ'liler Türkiye'nin eline geçti. YPG'nin kontrolündekiler, YPG bunları salıveriyor. Türkiye'nin buradaki beklentisi kaynak ülkelerine dönsünler. Yani niye biz ilgilenelim, orası ilgilensin. İngiliz, Hollandalı ise gitsin oradaki işte mahkemelerde yargılansın. Ama yani Avrupa'nın bu konuda Türkiye ile işbirliğine ihtiyacı olduğunu söylemek lazım. Türkiye'siz her ne kadar eleştirseler de hem mülteciler konusunda hem de bu yabancı DAEŞ'li teröristler konusunda Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ortak çıkar, ortak kaygılar var. İşbirliği önümüzdeki dönemde gerçekleşecektir siyasi sorunlara rağmen diye düşünüyorum.
Peki, evet, yaşanan gelişmeler ana başlıklarıyla bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için. Orsam Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.